Ayrım 19, Baba, Mario Puzo, sayfa 223. Johnny bütün hızıyla, gücüyle çalışıyordu. Kısa zamanda film yapımı üzerine sandığından çok daha fazla şey bildiğini anladı. Yine de bir rejisör buldu. Bu adam Hollywood'un en değerli rejisörlerinden biriydi. Ama adı kara listeye geçtiğinden iş bulamıyordu. Johnny adamın durumundan yararlanmaya kalkmadı. Gereken kontratı iyi şartlarla imzaladı. O sıra Johnny, başının sinema işçileri sendikasıyla derde gireceğini anlayınca çok şaşırdı. Sendika şefi Billy Goff'u çağırdı. ''Sendikaya arkadaşlarım tarafından bilgi verildiğini sanıyordum. Bana güçlük çıkartmayacaktınız.'' dedi. Goff, ''Kim dedi?'' diye sordu. ''Kim olduğunu biliyorsun, adını söylemeyeceğim.'' Goff, ''Durum değişti artık.'' dedi. ''Arkadaşınız hastanede yatıyor. Sonra onun etkisi buralara kadar uzanmaz.'' Johnny omuz silkti. Birkaç gün sonra görüşürüz, olur mu?
Tabii Johnny, ama New York'a telefon etmenin bir yararı dokunmayacak. Önceden söyleyeyim.
Oysa New York'a telefon etmenin yararı dokundu. Johnny Hagen'ı aradı. Hagen, Goff'a para vermemesini söyledi hemen. O namussuza para verirsen Don kıyameti koparır dedi. Üstelik babanın itibarını da düşürmüş olursun.
Don'la konuşabilir miyim diye sordu Johnny.
Yahu sen kendisiyle konuşur musun? Filmin çekimine başlamam gerek.
Şimdilik Don'la hiç kimse görüşemez. Çok hasta. Sony ile konuşurum ben. Ama dediğim gibi sakın para vereyim deme. Durumda bir değişiklik olursa sana bildiririm.
Johnny sinirlenmişti. Telefonu kapadı. Goff'a para vermekle sermayenin büyük bir bölümünü elinden çıkarmış olacaktı. Ama gecikmek, işe geç başlamak da para kaybına yol açıyordu. Goff'a gizliden para vermeyi düşündü. Ne de olsa Hagen başka türlü söylüyor, Don başka türlü konuşuyordu. Hangisinin sözlerine göre davranmalıydı? Yine birkaç gün beklemeyi uygun gördü. Beklemekle 50 bin dolar kazandı. İki gece sonra Goff, Glendale'deki evinde ölü bulundu. Bundan sonra da Johnny'nin başı sendika ile derde girmedi. Para lafı da edilmedi. Goff'un öldürülmesi Johnny'yi bir parça sarsmıştı. İlk kez Don'un eli çok yakınındaki bir kişiye kadar uzanıyor, gücünü gösteriyordu. Haftalar geçip kendini işe verdikçe Johnny sesinin kısıklığını, şarkı söyleyemeyişini unutur gibi oldu. Ama Oscar armağanına aday gösterildiğini öğrenince heyecanlandı. Oscar'a aday gösterilen ve televizyonla bütün ülkede izlenecek olan törendeki şarkının bir başkası tarafından söyleneceğini de haber almıştı. Üzerinde durmadı bunun. Ne de olsa şarkı söylememeye kararlıydı. Kendisini seçemediklerine sevinmeliydi. Son yaptıkları plak umduğundan çok satıyordu. Bunda Nino'nun büyük payı vardı. Haftada bir kere Jeannie ve çocuklarla buluşuyor, yemek yiyordu. Bu arada ikinci karısı Meksika'da boşanma davası açmıştı. Artık bekar bir erkekti. Ama içinden hiç de yeni bir kadın bulmak yahut yıldız adaylarıyla düşüp kalkmak gelmiyordu. Bazen Nino uğruyordu evine. Birlikte bir iki kadeh yuvarlıyorlardı. Filmin çekimine başlamasından bir hafta önce Oscar armağanlarının dağıtımı yapıldı. Johnny Nino'yu törene çağırdı ama Nino çağrısını reddetti.
''Johnny, senden asla bir ricada bulunmadım Nino.'' dedi. ''Bu gece bana bir iyilik yap, benimle gel. Oscar'ı kazanmazsam buna içtenlikle üzülebilecek tek dostum sensin.''
Nino bir an hayretle baktı Johnny'nin yüzüne, sonra ''Elbette arkadaş.'' dedi. ''Gelirim.'' Bir süre sustu.
''Eğer kazanmazsan boş ver, üzerinde durma. Canının istediği kadar iç. Ben senin yanında olurum. Bu gece ben hiç içmeyeceğim.'' ''Nasıl? Arkadaşlık böyle olur değil mi?''
Evet dedi Johnny. Oscar armağanının verileceği gece Nino sözünü tuttu. Johnny'nin evine geldiğinde ağzına bir damla içki koymamıştı. Birlikte tiyatroya gittiler. Nino Johnny'nin niçin kız arkadaşlarını yahut eski karılarını çağırmadığını merak ediyordu. Hele Jeannie'yi. Onun gelmesi yerinde bir davranış olurdu. Nino'nun içinden bir kadeh yuvarlamak geldi. Uzun kötü bir gece geçireceklerine emindi. En iyi erkek oyuncu açıklanıncaya kadar Nino bu gecede çok sıkıldı. Johnny Fontaine adını duyunca kendini havalarda zıplar, alkışlar buldu. Johnny elini uzattı, Nino da sıktı. Johnny'nin yanında kendisinden daha güvendiği, daha değerli bir kişi bulunmadığına üzülüyordu. Bunu izleyen olaylar bir kabus gibi geçti. Jack Waltz'un filmi bütün büyük armağanları kazanmıştı. Stüdyonun şerefe verdiği parti gazeteciler, kadın erkek yıldızlarla doldu. Nino içki konusunda verdiği sözü bozmadı. Johnny'yi gözünden uzak tutmamaya çalıştı. Oysa partideki kadınlar durmadan Johnny'yi bir iki şey konuşmak için yatak odasına çekiyorlar. Johnny de durmadan içiyordu. Bu arada en iyi kadın yıldız Oscar'ını alan oyuncu da aynı dertlerle uğraşıyor ama durumu Johnny'den çok daha iyi idare ediyordu. Sonunda birisi ortaya büyük bir fikir attı. Oscar alan kadın ve erkek yıldızın birlikte yatmalarını teklif etti. Partideki diğer davetliler iki kişinin sevişmesini seyredeceklerdi. Kadın oyuncuyu anadan doğma soydular. Diğer kadınlar da Johnny'yi soymaya başladılar. Partideki tek sarhoş olmayan kişi Nino, yarı yarıya soyunmuş olan Johnny'yi yakaladı, omzuna attı, evden çıktı, arabaya bindi. Johnny'nin evine giderken Nino böyle başarının içine dışına sövüp sayıyordu. Üçüncü kitap, 14. bölüm. Don Corleone daha 12 yaşındayken bile sapına kadar erkekti. Kısa boylu, esmer, ince yapılıydı. Sicilya'nın Corleone köyünde yaşıyordu. Asıl adı Vito Andolini'ydi. Ama babasını öldüren tanımadığı adamlar oğlunu da öldürmeye gelince annesi onu Amerika'ya dostlarının yanına yollamıştı. Geldiği yeni ülkede Vito Andolini doğduğu köyle ilişkisini kesmemek için adını Corleone'ye çevirmişti. Hayatında duygularını karıştırdığı pek az olaylardan biriydi bu. Yüzyılın başlangıcında Sicilya'daki mafya örgütü hükümet içinde hükümet gibiydi. Roma'daki resmi hükümetten çok daha güçlü ve nüfuzluydu. Vito Corleone'nin babası köylülerden biriyle kavga etmiş, adam da meseleyi mafyaya aksettirmişti. Baba mafyanın uzlaşma teklifini reddettiği gibi yörenin mafya şefini de herkesin içinde öldürmüştü. Bir hafta sonra da ölüsü bulunmuştu. Vücudu lupara kurşunlarıyla paramparça edilmişti. Cenaze töreninden bir hafta sonra mafyanın silahlı katilleri köye gelmiş, Vito'yu araştırmaya başlamışlardı. Vito'nun bir gün gelip babasının intikamını almaya kalkışacağını düşünüyorlardı. 12 yaşındaki Vito'yu akrabaları sakladılar, sonra da bir gemiye bindirip Amerika'ya yolladılar. Vito burada Abbandando'ların yanına yerleşti. Daha sonra ailenin oğlu Cenco Abbandando, Don Corleone'nin ilk konsilyorisi olacaktı. Genç Vito Abbandando'ları New York'un Hell's Kitchen'ındaki 9. bulvar üzerinde bulunan bakkal dükkanında çalışmaya başladı. 18 yaşına basınca da Sicilya'dan henüz gelen bir İtalyan kızıyla evlendi. Kız daha 16 yaşındaydı. İyi bir aşçı ve ev kadınıydı. 35. sokağın yakınındaki 10. bulvarda bir eve yerleştiler. Ev Vito'nun çalıştığı yere çok yakındı. 2 yıl sonra Tanrı onlara bir oğlan çocuk verdi, Santino. Mahallede Fanucci adında biri de oturuyordu. Tıknaz, güçlü, kuvvetli, sert bakışlı bir İtalyandı. Pahalı açık renk giysiler giyer, krem rengi fötür şapkasını başından hiç eksik etmezdi. Bu adamın kaba kuvvetle tehdit ederek ailelerden ve dükkanlardan haraç para alan mafyanın kara eli olduğu söyleniyordu. Aslında mahallenin çoğunluğu zaten azılı kişilerdi. Fanucci'nin tehditleri yalnızca kendilerini koruyacak erkek çocukları olmayan yaşlı aileler üzerinde etkili oluyordu. Dükkan sahiplerinin bir kısmı sırf rahat soluk alabilmek için ona para veriyorlardı. Abbandando ailesi de genç Cenco'nun itirazlarına rağmen ona haraç verirdi. Vito Corleone bütün bunları uzaktan izliyor, hiçbir şeye karışmıyordu. Bir gün 3 delikanlı Fanucci'nin üzerine saldırdılar, gırtlağını boydan boya kestiler. Öldürücü bir yara değildi ama Fanucci o kadar çok kan kaybetti ki ödü patladı. Vito Fanucci'nin gırtlağından kanlar akarak kaçışını gördü. Fanucci sanki giysisi kirlenmesin diye fötür şapkasını akan kanların dolması için yarasının altına tutmuştu. Bu görüntüyü ömür boyu unutmadı. Saldırının Fanucci'ye büyük yararları dokundu. Delikanlılar katil değillerdi. Yalnız Fanucci'ye bir ders vermek istemişlerdi. Oysa Fanucci azılı bir katil olduğunu göstermekte gecikmedi. Birkaç hafta sonra delikanlılardan birini öldürdü. Diğer iki delikanlının ailesi çocuklarını kurtarmak için Fanucci'ye hatırı sayılır bir tazminat ödediler. intikam almaktan vazgeçmesini sağladılar. Olaydan sonra Fanucci'ye ödenen paralar derhal arttı. Bölgenin kumarhanelerinden de haraç almaya başladı. Birinci Dünya Savaşı sırasında zeytinyağı ithal etmek güçleşince Fanucci dükkana yalnız zeytinyağı değil, İtalyan salamı, peynir ve jambon da sağlayarak abandan dolara ortak oldu. Bakkal dükkanına yeğenlerinden birini yerleştirdi. Böylece Vito Corleone de işsiz kaldı. O sıra Corleone ailesine Tanrı ikinci bir oğlan çocuk vermişti, Federico. Şimdi Corleone'nin besleyecek dört boğazı vardı. Bu döneme kadar kendi işinden başkasına karışmayan, düşüncelerini dışa vurmayan sessiz bir insandı. Abbandandolar'ın oğlu Cenko en yakın arkadaşıydı. Vito ona babasının yapmadığını anlattı. Genç Cenko Abbandando kıpkırmızı kesildi. Yiyecek için hiç kaygılanmamasını söyledi Vito'ya. Cenko dükkandan yiyecek çalıp arkadaşına getirecekti. Vito Corleone bu teklifi şiddetle reddetti. Bir oğlunun babasından yiyecek çalması, para çalması demek de ayıptı. Genç Vito Fanucci'ye kin beslemeye başlamıştı. Kinini hiç belli etmedi ama sabırla fırsat kolluyordu. Birkaç ay demir yollarında çalıştı. Savaş sona erince ekmek parasını kazanmakta gittikçe güçleşir oldu. İşçi çok, iş azdı. Amele başlarının çoğunluğu Amerikalı yahut İrlandalıydı. İşçileri en ağıza alınmaz küfürlerle azarlıyorlardı. Çok iyi İngilizce bilmesine rağmen Vito Corleone bu hakaretleri anlamazlıktan geliyordu. Bir akşam Vito ailesiyle yemek yerken penceresine vurulduğunu duydu. Vito perdeyi açınca karşısında mahallenin delikanlılarından Peter Clemenza'nın yüzünü hayretle gördü. Clemenza ona beyaz bir torba uzattı. ''Hey payzan'' dedi Clemenza, ''ben isteyinceye kadar bunlar sende kalsın, çabuk ol.'' Vito düşünmeden elini uzattı, torbayı aldı. Daha sonra mutfakta torbayı açtığında karşısına 5 tane tabanca çıktı. Hepsi de yeni yağlanmıştı. Torbayı yatak odasındaki dolaba koydu ve bekledi. Clemenza'nın polis tarafından yakalandığını duydu. Torbayı pencereden uzattığı sıra kapısını polisler çalıyordu herhalde. Vito konuyu kimseye açmadı. Korkudan dehşete düşen karısı da ağzını açmaya cesaret edemedi. Kocasının hapse atılmasından korkuyordu. 2 gün sonra Clemenza ortaya çıktı. Vito'ya benim mallar sende mi hala diye sordu. Vito başını salladı. Genellikle az konuşurdu. Peter Clemenza Vito'nun evine geldi. Bir kadeh şarap içti. Emanetini aldı. İçine baktın mı diye sordu Vito Corleone'ye. Vito başını salladı. Yüzü anlamsızdı. ''Beni ilgilendirmeyen işlere karışmam.'' dedi. Gecenin geri kalan süresinde karşılıklı şarap içtiler, birbirlerini sevmeye başlamışlardı. Clemenza konuşkan adamdı. Vito Corleone de dinlemeyi severdi, arkadaş oldular. Birkaç gün sonra Peter Clemenza, Vito Corleone'nin karısına oturma odası için bir halı isteyip istemediğini sordu. Halıyı birlikte taşımak için Vito'yu da yanına aldı. Clemenza onu 2 mermer sütunu olan beyaz mermer taraçalı büyük bir eve götürdü. Elindeki anahtarla kapıyı açtı. Şimdi zengin, lüks eşyalarla döşenmiş bir salondaydılar. Clemenza, öteki ucundan tut, halıyı kıvıralım dedi. Yerde kırmızı kalın bir halı vardı. Vito Corleone şaşırmıştı. Clemenza'nın cömertliği onu sıkıyordu. Birlikte halıyı katladılar. Clemenza bir ucundan, Vito öteki ucundan tuttu, kapıya doğru gittiler. Tam o sırada apartmanın kapısı açıldı. Clemenza derhal halıyı bırakıp pencereye koştu. Perdeyi hafifçe araladı. Dışarıda olup biteni görünce cebinden tabancasını çıkardı. O zaman şaşkın Vito Corleone halıyı bir yabancının evinden çalmakta olduklarını anladı. Apartmanın zili yeniden çaldı. Vito da pencereye yaklaştı. Dışarıda olanları görmek istedi. Kapıda üniformalı bir polis duruyordu. Onlar bakarlarken polis zili bir kez daha çaldı, bekledi. Sonra omuzlarını silkti, mermer merdivenlerden inip gitti. Clemenza rahat bir soluk aldı sonra, ''Haydi bakalım'' dedi, ''gidelim artık.'' Halıyı yine iki ucundan tuttular. Köşe başında duran polis dönüp onlara bakmadı bile. Vito Corleone ile Peter Clemenza eve geldiler. Çok geçmeden halıyı odanın büyüklüğüne uydurmak için 4 bir yanından kesiyorlardı. Yatak odasına da yetecek kadar halı parçası arttı. Clemenza ceplerinden bu iş için gerekli bütün araçları çıkarıyor, Vito'nun önüne seriyordu. Zaman geçti, durumda bir değişiklik olmadı. Corleone ailesi karnını o güzeli malı yiyerek doyuramazdı ya. İş yoktu. Karısıyla çocukları neredeyse açlıktan öleceklerdi. Cenko'nun getirdiği yiyecek paketlerini kabul ediyor, bir yandan da düşünüyordu kara kara. Bir gün Clemenza ile mahallenin kabadayılarından Tessio adlı genç ziyaretine geldiler. Vito Corleone'yi seviyor sayıyorlardı, dürüst, ciddi bir adamdı, sıkıntıda olduğunu biliyorlardı. Niçin kendilerine katılmıyordu? Onlar 31. caddede kamyonlara yüklenen ipek giysileri çalıyorlardı. Tehlikesi yoktu bu işin. Şoför ve hamallar aklı başında adamlardı. Silah görünce her şeyi ortada bırakıp bir kenara çekiliyorlardı. Onlar da kamyonu bir dostlarının deposuna götürüyor, orada boşaltıyorlardı. Malın bir bölümü bir İtalyan tüccara satılıyor, geri kalanlar da İtalyan mahallelerinde kapı kapı dolaştırılıyordu. Clemenza ile Tessio'nun Vito Corleone'ye ihtiyaçları vardı çünkü şoförleri yoktu. Oysa Vito'nun Abbandando'ların kamyonlarını kullandığını biliyorlardı. 1919 yıllarında usta kamyon şoförleri kolay kolay bulunmazdı. Vito Corleone onların teklifini istemeye istemeye kabul etti. Vito'yu bu teklifi kabul etmeye zorlayan neden bu işten payına hiç olmasa $1000 düşeceğiydi. Oysa genç arkadaşlarının çalışmalarını düzensiz, hoşuna gitmeyecek kadar dikkatsiz buldu. Ama Clemenza da Tessio da iyi, karakter sahibi gençlerdi. İkisi de insana güven veriyorlardı. İşler yolunda gitti. İki arkadaş kamyon şoförlerine silah çekince Vito Corleone hiç korkmadığını hayretle gördü. Clemenza ile Tessio'nun soğukkanlılıklarına da hayran olmuştu. Çalışma sırasında hiç heyecanlanmıyorlardı. Çıktığı ilk işte Vito $700 kazandı. 1919 yıllarında bu hatırı sayılır bir paraydı. İşe çıktığının ertesi günü Vito'nun yolunu krem rengi giysili, beyaz fötür şapkalı Fanucci kesti. Fanucci'nin zalim bir görünüşü vardı. Çenesinin altında bir kulağından ötekine dek yarım daire şeklinde uzanan yara izini saklamak için hiçbir şey yapmamıştı. İtalyancayı koyu bir Sicilya lehçesiyle konuşuyordu. ''Ah delikanlı'' dedi Vito'ya. ''İki arkadaşınla senin zengin olduğunuzu söylediler. Ama bana karşı pek hassiz davranmıyor musunuz? Nere olsa burası benim bölgem. Ben de gagamı bir parça ıslatsam iyi olacak.'' Mafyanın Sicilyalılara özgü deyimini kullanmıştı. ''Fari vanyari a pizzu.'' Pizzu kanarya türünden kuşların gagalarına verilen attı. Fanucci üç arkadaşın kazandığı paradan haraç istiyordu. Adeti olduğu üzere Vito Corleone cevap vermedi. Fanucci'nin ne demek istediğini derhal anlamış, istenen paranın bildirilmesini bekliyordu. Fanucci gülümsedi, altın dişleri ortaya çıktı. Boynundaki ilmeğe benzeyen yara izi gerildi, yüzünü bir mendille sildi. Serinlemek istiyormuş gibi ceketinin önünü açtı. Aslında geniş pantolonunun kemerine sokmuş olduğu tabancayı göstermek istiyordu. Sonra içini çekti. ''Bana $500 verin, hakaretinizi unutayım.'' dedi. ''Ne de olsa gençler benim gibi birine gösterilecek saygıyı bilmezler.'' Vito Corleone gülümsedi. Henüz elini kana bulamamış olan genç Corleone'nin o sıralarda bile insanın iliklerini donduran bir gülümseyişi vardı. Fanucci duraladı. Bir süre sonra ''Vermezseniz bir gün kapınızı polis çalar.'' dedi. ''Çocuklarım ve karın perişan olurlar. Ama kazancınızı bana yanlış bildirmiş olabilirler. Onun için $300 yeter bana, daha azını istemem.'' Vito Corleone ilk kez ağzını açtı, sesi öfkeli değildi. Fanucci'nin ayarında, üstelik kendinden yaşlı biriyle konuşur gibi saygılıydı. Yumuşak bir sesle, ''İki arkadaşımla görüşmem gerek.'' dedi. Fanucci rahatlamıştı. ''Arkadaşlarına söyle, kazançtan benim de payım olmalı. Çekinmeden söyle onlara. Clemenza'yı eskiden beri tanırım. Bu gibi işleri o iyi bilir.'' Vito Corleone omuzlarını silkti. Bir parça şaşırmış, utanmış görünmeye çalıştı. ''Elbette.'' dedi. ''Bildiğiniz gibi bu işlerin acemisiyim. Benimle vaftiz babam gibi konuştuğunuz için size minnettarım.'' Fanucci'nin pek hoşuna gitmişti bu cevap. Terbiyeli bir delikanlısın sen dedi. Vito'nun elini kendi iri kıllı avuçları içine aldı. Büyüklere saygım var. İyiye işaret bu. Bir daha sefere önce gel benimle konuş. Sana yararlı olabilirim.
19. ayının sonu. Sayfa 234.